Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 64.sünü yapıyoruz Meclis Gündemi programının ve programı Dilek Beyhan Günalp, Murat Baran birlikte hazırladı. Danışmanımız Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan ulaşabiliyorsunuz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Gu1. Stüdyomuzda konuğumuz eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Stüdyomuza. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz ve gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Şimdi biz öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılını Sayın Yılmaz'la konuşacağız ve ekonomideki gelişmeleri de bizlere değerlendirmesini isteyeceğiz. Tabii ki hani orta vadeli program galiba sıklıkla konuşulan konulardan biri ekonomide. Ama öncelikle biz meclis yeni yasama yılına pazar günü başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yapılan oturumla çok bir yoğun gündem vardı. İlk hafta hangi konular ele alınıyor? Önümüzdeki günlerde milletvekillerini nasıl bir ajanda bekliyor? Öncelikle onu öğrenelim.
Evet, pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla başlamıştı meclis yeni yasama yılına. Akşamda bir resepsiyon düzenlendi. Hakikaten katılımın yoğun olduğu renkli bir resepsiyondu. Çalışmalar da salı günkü grup toplantılarıyla başladı ve öğleden sonra da ilk oturum gerçekleştirildi. Hakikaten yoğun bir gündemle başladı diyebiliriz. Yasa tasarıları bir ardına meclise geliyor. İlk olarak tabii değerlendirilen konulardan biri iş mahkemeleri kanun tasarısı. Hakikaten hem sosyal hayatı hem de iş yaşamını doğrudan ilgilendiren, yargıyla ilgili değerlendirmelerin olduğu bir düzenleme neler getiriyor? Birkaç cümleyle onu aktaralım. Öncelikle işçilerin kıdem tazminatı, ihbar konsept tartışma konusu olmuştur ve bunlar sıklıkla mahkemelere yansıyan konular arasında bulunuyor. Artık bu düzenleme yasalaştığından itibaren arabuluculuk denilen bir müessese hukuk sistemine girmiş olacak. Bu konularla ilgili olarak öncelikle konu arabuluculara gidecek. Eğer uzlaşma sağlanamazsa dava açılacak. Tabii bu konunun kapsamında işçilerin kıdem ve ihbar konularından yıllık izin ücretlerine varana kadar pek çok konu var. Sadece bazı konularda iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili konularda iş mahkemelerine doğrudan başvuruda bulunulabilecek. Bunun için arabulucuya gitme zorunlu olmayacak. Tabii bunun yanı sıra konu görüşülürken özellikle sadece iş mahkemeleri gündemde değildi. Özellikle yargının gündeminde FETÖ ile ilgili yargılamalar var. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılamalar devam ediyor. Buna ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldı. Örneğin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bazı değerlendirmeleri oldu ki milletimiz müsterih olsun, her şey hukuk çerçevesinde yapılıyor dedi ve yargılamalara ilişkinde ceza alacak olan ceza alıyor, beraat edecek olan da beraat ediyor. Dosyalar kapsamında hukuk çerçevesinde yargılamalar yapılıyor diye FETÖ yargılamalarını değerlendirdi. Bu çok tartışılan bir konuydu. Bunun yanı sıra özellikle yargının bazı ihtiyaçları var. Bu kapsamda da 1500 hakim ve savcı için bir sınav yapılacak. Bunun tarihini açıkladı. 24 Aralık'ta bu sınav gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra 2500 adliye çalışanı, 3500 cezaevi ve infaz koruma personeli de alınacak. Bunun bilgisini paylaştı Sayın Adalet Bakanı. Tabii bu konunun yanı sıra özellikle aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlarla boşanma olaylarının araştırılması amacıyla kurulan bir meclis araştırması komisyonu vardı. O komisyonda çalışmalarını tamamladı ve raporu genel kurulda değerlendirildi. Bu da hakikaten önemli alanlardan biri mecliste. Çünkü milletvekilleri hakikaten geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Yurt dışına da gittiler. Oralardaki ailelerle görüştüler. Uzmanları dinlediler ve tespitlerini yaptılar. Özellikle ailelerdeki iletişim sorunu önemli bir konu. bunun rapora ayrıntılı yansıttığını gördük. Son iki detay aktaralım. Evet. İçişleri Komisyonu'nda nüfus hizmetleri kanun tasarısı değerlendirildi. Bu da özellikle müftülere nikah kıyma yetkisi vermesiyle çok gündeme gelmiş, tartışılan bir konuydu. O konu değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde genel kurulda da ayrıca değerlendirilecek konu. Zaten alt komisyonda da şu an değerlendiriliyor. İkinci bir konu torba yasa tasarısı. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine geldi. O da hakikaten çok kapsamlı. Hem ekonomiyi hem sosyal yaşamı ilgilendiren bir düzenleme. Oradaki düzenlemelerle ilgili de bugün Sayın Bakan sunumu yaptı. Önümüzdeki saatlerde de değerlendirmeler sürecek ve daha sonra genel kurula gelecek. Tabii orada özellikle motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili %40'lık bir artış gündeme gelmişti. Onun aşağı çekilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu'nda bir değerlendirme yapıldı. Maliye Bakanı'na yetki verilmişti. O konuyla ilgili de bir düzenleme yapılacak önergeyle. Onu da merakla bekliyoruz.
Evet, o da yani meclis aslında çok yoğun bir çalışma temposuyla değil mi başlamış oldu. Dinleyicilerimize de hem yakından takip eden dinleyicilerimiz de var ama bir kez daha ben hatırlatmak istiyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz 60. hükümette devlet bakanı olarak görev yaptınız. 61. ve 62. hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. hükümette Başbakan Yardımcısı, 64. hükümette Kalkınma Bakanı olarak görev aldınız. Şimdi ve yıllardır da Bingöl'den milletvekili olarak bulunuyorsunuz AK Parti'de. Ve Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın ardından ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak da Türkiye'nin ekonomi politikalarına yön veren kişisiniz aslında. Şimdi bunları konuşacağız. Ekonomiyi biraz önce hani ele aldığınızı söyledi. Hani değerlendireceğiz ama meclisin yeni yasama yılından siz ne bekliyorsunuz? Milletvekillerini nasıl bir süreç bekliyor?
Öncelikle yeni yasama yılımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizin de programınızı da bu arada tebrik ediyorum. Çünkü siz de meclisle birlikte açılıp kapanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Dolayısıyla size de yeni dönem hayırlı olsun diyorum.
Teşekkür ediyoruz.
Meclisimiz Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasıyla yeni dönemine başladı. Az önce belirttiğiniz gibi yoğun bir dönem bekliyor meclisi. Genel çerçevede konuşacak olursak iki temel öncelik var diye düşünüyorum ben. Birincisi 16 Nisan referandumu sonrası uyum kanunları, yasaları. Bu konuda meclisimiz yoğun bir gündeme sahip olacak. Biliyorsunuz referandumda yeni bir yönetim sistemini benimsedi halkımız ama bunun çeşitli kanunlara, çeşitli düzenlemelere yansımaları söz konusu. Bunların bir kısmı belki ikincil düzenleme ama önemli bir kısmı da yasa gerektiren düzenlemeler. Meclisimiz bunları ele alacak. İç tüzük yine önümüzdeki günlerde yeniden ele alınması beklenen bir konu. Yine bu uyum yasaları çerçevesinde. Birinci başlık bu bence. Uyum yasaları önümüzdeki günlerde, haftalarda gündemimizde olacak bir konu. Tabii sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değil, diğer bütün partilerin de katkısıyla bir istişare içinde bu sürecin yürümesini temenni ediyoruz.
Yani 2019 yılına kadar bu
çıkmalı. Evet, çıkmalı bu evet. Hazırlıklar.
Yani seçim yeni var bir, çünkü.
Evet, seçim var. Evet. Bunun altyapısı oluşturulmalı seçimlere kadar. İkinci temel öncelik ise ekonomi. Yani bir taraftan bütçemiz biliyorsunuz geliyor artık. Orta vadeli program çıktı. Bugün de orta vadeli mali plan yayınlandı. Resmi gazetede. Artık bütçemiz meclise gidecek. Önce Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler gerçekleşecek. Ardından da genel kurul yoğun bir şekilde bütçe ile ilgilenecek. Bu önemli. Diğer yandan az önce yine belirtildiği gibi ekonomiyle çok yakından ilgili artık halk arasındaki tabirle torba kanun diyelim. Meclisimize ulaşmış durumda. O konuda da çok çeşitli düzenlemeler var. Belki motorlu taşıtlar vergisi çok gündem oldu. Aslında içinde çok farklı düzenlemeler olan, vatandaşımızın hayatını, ekonomimizi çok yakından ilgilendiren düzenlemeler. Bunlar da meclisimizin gündemini oluşturacak. Yani ben bu iki temel öncelik çerçevesinde şekilleneceğini ifade edebilir.
Evet, uyum yasaları dediniz. Yaklaşık 80 yasada düzenleme yapılacağı belirtiliyor. AK Parti'de nasıl bir hazırlık yürütülüyor efendim bununla ilişkin ve mecliste bir gerginlik bekliyor musunuz? Çünkü referandum süreci hakikaten evet, özellikle CHP ile AK Parti arasında bir söz düellosuna sahne oldu. Bir gerginlik yaşanabilir mi?
Olmaması lazım. Yani halkımız sandıklarda son sözünü söyledi. 51.5 civarında diyelim bir evet oyuyla 3 puan gibi bir net bir farkla evet demiş oldu halkımız. Bundan sonra artık bütün partilere düşen bu yeni yönetim sistemi içinde tekliflerini ortaya koymalarıdır. Burada biz anayasal değişiklikler yaptık ama dediğim gibi yasal değişiklikler var. İkinci yıl kurumsal düzenlemeler var. Buralarda iki şekilde yaklaşmak mümkün olaya. Bir kısmı mekanik diyebileceğimiz düzenlemeler. Yani anayasada diyelim bir tabir değiştiyse onun kanunlara da taşınması gerekiyor. Bu biraz usulen hani mekanik diyebileceğimiz bir uyum süreci. Burada zaten bir tartışma olmasını beklemiyoruz doğrusu. İkinci boyut ise reform boyutu. Yani bu bir fırsat. Türkiye için gerçekten yeni yönetim sistemi kamu yönetimimizi reforme etmemiz için çok daha iyi işleyen, bürokrasinin daha az olduğu, karar alma süreçlerinin çok daha etkili işlediği bir yönetim sistemi oluşturmamız açısından aslında bu uyum süreci bir fırsat oluşturuyor Türkiye için. Bu fırsatı hep birlikte değerlendirmemiz lazım. 2019'da kimin seçileceğini hiçbirimiz bugünden söyleyemeyiz. O halkımızın vereceği bir karar. Ama kim seçilirse seçilsin, Türkiye bu yeni yönetim dönemini bir fırsata dönüştürmeli. Kamu yönetiminde uzun yıllardır tartışılan reformları hayata geçirmeli. Bu bence çok çok önemli. Dolayısıyla bu reform boyutu itibariyle mutlaka bütün siyasi partilerin, grubu olan bütün partilerin sürece dahil olması ve yapıcı bir şekilde süreçle ilgili fikirlerini ortaya koyması gerekir. Ben istemem, yapmam tavrı doğru değil. Herkes neyi doğru buluyorsa.
Sonuçta mecliste hani bulundukları evet, için tabii hani ki. Değil mi? Meclisin içerisinde diğer partiler.
Elbette. Yani bu sadece iktidar partisinin sorumluluğu değil. Onun altını çizmeye evet. çalışıyorum. Bütün partilerin sorumluluğu. Hele hele iç tüzük tamamen öyle. Yani bütün meclisin çalışma usulüyle ilgili biliyorsunuz iç tüzük.
İç tüzük demişken muhalefetten sesimiz kısılıyor, eleştirileri geliyor. Var mı öyle
bir? Katılmak mümkün değil. Yani esas itibariyle yaptığımız meclisi daha verimli çalışır hale getirmek. Her türlü konuşma hakkı muhalefetin var. Ama biz istiyoruz ki anlamsız engellemeler olmasın. Yani bazen meclisi hepiniz izliyorsunuz. Evet. Bu konuşma hakkıyla ilgili değil. Kanunları geciktirmek için daha fazla işte engelleyici diyelim mekanizmalar söz konusu olabiliyor. Ha, demokrasilerde bunlar da bir ölçüye kadar anlaşılabilir. Ama bir meclis bakın açılışından işte bazen gece yarılarına kadar kanunları görüşmeye başlayamıyorsa orada bir sorun var demektir. Yani dünyada böyle bir meclis var mı bilmiyorum. İşte açıyorsunuz gündem tartışılıyor, başka şeyler tartışılıyor. Bir türlü kanun tartışmaya gelmiyoruz.
O zaman öncelik galiba kanun tartışmak olacak ve sonrasında belki.
Belki evet. Gündem, öncelik yani, çünkü yasama organı adı evet üzerinde yani. Birinci görevi hakikaten yasa yapmak. Evet. İkinci görevi de elbette denetlemek. İdareyi halk adına denetlemek. Bu iki temel fonksiyonunu en iyi şekilde yapması hepimizin ortak amacı. Yani yasama organı ne iktidarın ne muhalefetin değil. Bütün partilerin yasama organı, halkın temsil edildiği bir kurum. Dolayısıyla bu kurumun çok daha etkili çalışması lazım. Yasa yaparken ve denetim yaparken. Ama bir taraftan da gereksiz bir takım tartışmalardan da engellemelerden de uzaklaşması, asli işlevine yoğunlaşması lazım. Yeni yönetim sisteminde aslında yasama çok daha etkili olacak inanın. Çünkü mevcut sistemde biliyorsunuz iktidarla yasama biraz iç içe geçmiş durumda. Parlamenter sistemin yapısı gereği. Yeni sistem kuvvetler ayrılığını öngörüyor. Dolayısıyla artık yasama kendi içinde çalışacak. Artık hükümetten kanun teklif dahi edilemeyecek. Bir bütçe kanunu istisna. Yani orada da teklif etme hakkı var sadece. Yine onama hakkı mecliste. Dolayısıyla artık meclis kendi işine yoğunlaşmış olacak. Nedir o işi? İşte yasa yapma ve halk adına, millet adına idareyi denetleme. Bu fonksiyonlarına yoğunlaşmış olacak. Yargı bir taraftan bağımsız yargı olarak çalışacak. Hükümetse ayrı bir şekilde işini yapacak. Yani herkes kendi asli işine yoğunlaşacak. Ama her bir kuvvet milli iradeye dayalı olarak demokratik meşruiyet zemininde görevini yapacak inşallah.
Evet, yargıyla ve yürütmeyle ilgili hem yargı kanadında hem hükümet modeliyle ilgili düzenlemeler referandumda gerçekleşmişti. Şimdi tabii iç tüzükteki değişiklikle birlikte bu defa yasamada hakikaten kapsamlı değişiklikler olacak. Peki efendim 6 ay geçti referandumun üzerinden. Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda hem vatandaş nezdinde hem de siyasetçiler nezdinde yeni sisteme ne ölçüde uyum sağlayabildi Türkiye?
Şimdi bu bir süreç Hakkı Bey. Yani bu sadece az önce söylediğim gibi mekanik bir şekilde bazı değişikliklerle olabilecek bir şey değil. Bir taraftan da yeni bir siyasi kültüre hazırlanmamız gerekiyor. Aslında Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçti. Belki bunu henüz tam algılayabilmiş de değiliz doğrusu. Zaman içinde bu kendi taammüllerini oluşturacak, kendi kültürünü oluşturacak ve çok daha rafine hale gelecek, öyle diyeyim. Yani tecrübeyle, tecrübe birikimiyle yeni yönetim sistemi daha iyi hale gelecek. Yalnız şunu ifade edebilirim. Gerek ekonomide yaşadıklarımız, gerekse dış politikada, özellikle Orta Doğu'da yaşananlara baktığımızda bu yeni yönetim sisteminin ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi görüyoruz. Türkiye çok önemli bir bölgede ama maalesef bu bölgede istikrar, komşu ülkelere baktığımızda istikrar en fazla ihtiyaç duyduğumuz hadise. Bu yeni sistemle birlikte artık istikrarı garantiye almış oluyoruz. Yani şahıslara veya partilere bağlı olmayan, sistemden kaynaklanan bir istikrarı yaşayacak Türkiye. Uzun dönemli olarak baktığınızda bunun hem ekonomimize çok ciddi yansımaları olacak, olumlu yansımaları olacak. Hem de dış politikada, dünyada Türkiye'yi daha güçlü hale getirecek. Çünkü güçlü hükümetler olacak, istikrarlı hükümetler olacak. Bunu da sistem garanti edecek. İşte geçtiğimiz yıllarda 7 Haziran'da 2015'te yaşadığımıza benzer kilitlenmeler yaşamayacağız. Veya şu an Almanya'nın yaşadığı, Hollanda'nın yaşadığı bu hükümet kuramama zorlukları artık Türkiye için tarih olacak. Her halükarda vatandaş gidecek ve sandıkta hükümetini belirleyecek.
Evet, yani
Cumhurbaşkanı paradigmayı değiştirmemiz lazım. Evet. Cumhurbaşkanlığı artık hükümet demek. Dolayısıyla bir sandıkta meclisi seçecek milletimiz, diğer sandıkta da hükümetini seçecek aslında. Sandıkta belirleyecek, güven oyunu halk vermiş olacak. Bu hükümet kurma kurmama tartışmaları da tarih olmuş olacak. Dolayısıyla Türkiye yeni bir döneme, yeni bir yönetim kültürüne doğru gidiyor. Bu biraz zaman alacak. Yani bu kültürün tam olarak gelişmesi, olgunlaşması, bir takım inceliklerin hayata geçirilmesi tabii ki bu biraz bir süreç meselesi, zaman meselesi. Zamanla bu yönetim sistemi çok daha
iyi
oturacak
olacak Türkiye için. Peki bu arada AK Parti yoğun gündem arasında kongre gerçekleştiriyor, değil mi?
Evet.
Onları da yapıyor. Partide nasıl değişim var? Var mı öyle yaşanan bir değişim?
Kesinlikle. Şimdi yeni yönetim sistemi bütün herkesi etkileyecek. Partileri de, İşte sivil toplumu da, bütün toplumu etkileyecek bir şey aslında yeni dönem. Biz şuna inanıyoruz. 15 yılda Türkiye bir sıçrama gerçekleştirdi. Bir atılım yaptı. İşte ekonomiye baktığınız zaman 230 milyar dolarlık bir büyüklükten, geçen yıl itibariyle söylüyorum, 860 milyar dolara ulaştık. 3500 dolarken kişi başına gelirimiz 2002'de, geçen yıl itibariyle yine 10.800 dolarlara çıktık. Bu küresel krize rağmen, bölgemizdeki istikrarsızlıklara rağmen, işte teröre rağmen,
darbe girişimine rağmen,
bütün bu olumsuzluklara rağmen. Yani çok ciddi anlamda bir atılım gerçekleştirdi Türkiye. Şimdi yeni dönemde ikinci bir atılıma, yeni bir hamleye ihtiyacımız var. Genel olarak bakarsanız alt orta gelir grubundan Türkiye 15 yıllık süreçte üst orta gelir grubuna terfi etti. Şimdi önümüzdeki iddiamız yüksek gelir grubuna çıkmak. Bu da her alanda standartların yükselmesini gerektiriyor. Yani demokraside, hukukta, ekonomide, sosyal politikalarda, her alanda Türkiye'nin yeni bir hamleye ihtiyacı var. İşte biz AK Parti'yi bu bilinçle hazırlıyoruz kongrelerimize. 2019'a hazırlıyoruz. Şu anda yaptığımız kongreler aslında 2019'un hazırlıkları. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda partimizin genel başkanı. Çok çok önem veriyor doğrusu kongre süreçlerine. Bu ara bütün MYK'larımızın değişmez gündem maddelerinden bir tanesi kongreler. Çok titiz çalışıyoruz. Partimizi geleceğe daha iyi hazırlamaya gayret ediyoruz. İşte bir metal yorgunluğu kavramı var biliyorsunuz. Bir anlamda bu, yani ilk partimizin o kuruluş heyecanına geri dönme, dava şuuruna geri dönme, sadece olaya bir parti olarak bakmama, Türkiye'nin geleceği açısından partimizin misyonunu iyi kavrama, ruhu, aleti ruhiyesi içinde çok daha iyi bir hazırlık yapmak istiyoruz. Partileri çünkü hiç çok önemli görüyoruz biz. Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Parti varsa meclis grubu var. Parti varsa belediye başkanları, meclis üyeleri var. Dolayısıyla parti aslında işin özü teşkilatlar. Teşkilatları ne kadar sağlam, sağlıklı kurarsanız siyasetinizi de o kadar güçlü hale getirmiş olursunuz. Teşkilatlar bizim partimizin, bu hareketimizin omurgası. Biz öyle görüyoruz. Dolayısıyla kongrelere dediğim gibi çok önem veriyoruz. Beldeleri bitirdik. İlçelerde epey bir mesafe almış durumdayız. Önümüzdeki bir iki ay içinde ilçelerde tamamlanmış olacak. Ardından il kongrelerimizde sonuçlandırmış olacağız. AK Parti kendisini yenilemiş olarak, tazelemiş olarak diyelim. Bu az önce bahsettiğim yeni atılım dönemine, Cumhurbaşkanımızın da genel başkan olmasıyla gelen yeni heyecanla bu döneme ciddi bir hazırlık yapıyor.
Şüphesiz bu 2019 yılı için de çok önemli. Çünkü 2019 yılının Mart ayında yerel seçimler gerçekleşecek. Kasım ayında da hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilleri seçimi aynı anda gerçekleşmiş olacak. Bu bakımdan da herhalde çok önemli bir değişiklik.
Kesinlikle. Tabii yani 2019 dediğiniz gibi ve ondan sonra 5 yıl boyunca da seçim yok Türkiye'de. Bakın bu çok önemli. 2024'e kadar artık ne yerel seçim var, ne genel seçim, ne Cumhurbaşkanlığı. 5 yıllık kesintisiz bir istikrar dönemi geliyor. 2019'dan sonra işte bu yeni hamle dönemi çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
Evet, siyasetteki istikrar demişken ekonomide de istikrar çok önemli ve hükümet de bu anlamda çok önemli düzenlemeler hazırladı. Bunlardan biri torba kanun tasarısı ki bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda değerlendirilmeye başlandı. Hakikaten 130 maddelik çok geniş kapsamlı bir düzenleme. Siz de konuşmanızda belirtmiştiniz, sadece motor taşıtlar vergisiyle tartışılmasına karşın aslında sosyal yaşamı da çok,
çok
ilgilendiren
çok
önemli düzenlemeler var.
Yurt dışında
var.
Yaşayan vatandaşlarımızı da ilgilendiriyor bu konu.
Evet. Neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu efendim? Ne sağlayacak torba tasarı Türkiye'ye?
Şimdi torba dediğimiz şey aslında çeşitli kanunlarda değişiklik yapan bir kanun. İşte her bir kanunla ilgili ayrı ayrı kanun hazırladığınızda iş düzüğümüz gereği de çok uzun
aylar
bir zaman
neredeyse
gerektiriyor. Bu biraz daha pratik bir şekilde çeşitli kanunlarda değişiklik yapmanızı getiren bir düzenleme. Burada tabii ekonomi yönetimimiz, hükümetimiz çok ciddi hazırlıklar yapmış durumda. Ve motorlu taşıtlar vergisiyle hep tartışılıyor ama çok ben birkaç şey çıkardım. Özellikle hani halkımızı olumlu olarak ilgilendiren, örneğin 2017'de asgari ücret 1404 liranın altına düşmeyecek. Bu düzenleme yeni torba kanunumuzun içinde. Kamu taşınmazlarını ekonomiye kazandırma konusunda çok ciddi düzenlemeler var. İşte şehirlerde eskimiş, belli yerlerde kalmış lojmanlar var. Bunları ekonomiye kazandırma, oradan elde ettiğimiz kaynakla da başka yerlerde lojmanlar yapma gibi bir güzel bir yaklaşım söz konusu. Belediyelerin mücavir alanında hazinenin tarım arazileri kullanıcılara satılabilecek. İki beyle birlikte mücavir alan dışındakiler satılabilmişti biliyorsunuz. Ama tarım amaçlı kullanmak şartıyla mücavir alan içindeki tarım arazileri de şimdi kullanıcılara satılabilecek. Yine turizm yatırımcıları, bu 49 yıllığına zamanında yatırım yapanların süreleri şimdi kısalıyor. 5 yıl 10 yıl kalanlar var. Bu turizm yatırımlarına da yeni bir ivme vermek için buralarda şimdiden süre uzatımı veya o arazinin satın alınmasına ilişkin imkan sağlayıcı bir düzenleme de yine bu kanunun taslağın içinde. Emlak vergilerine tavan geliyor. Bu da vatandaşımız için çok olumlu bir haber. Yani bir önceki yılın değerinin %50'sini aşamayacağı söyleniyor. Yani çok keyfi, yüksek değer artışları yapılamayacak.
Evet, özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımız, tabii Türkiye'de evleri olanlar da var. Onlar
da
doğrudan
ilgilendiriyor. Evet. Yurt dışını doğrudan ilgilendiren bir şey var. Yurt dışı görüşmelerden KDV ve ÖTV alınmayacak. Böyle bir düzenleme de var. İletişim
telefon,
açısından evet.
Telefon görüşmeleri.
Görüşmelerde böyle bir düzenleme de yine bu torba kanunu içinde, bu doğrudan yurt dışında yaşayanları daha fazla ilgilendiriyor. Yine şirketlerimizin döviz borçlanmalarına bir takip geliyor. Bunu bir risk alanı olarak gördüğümüz için bu konularda kurumlar takip edecek. Girişim sermayesi fonlarına hazineden destek, kitle fonlaması dediğimiz İlk defa Türkiye'ye gelen bir finans modeli var. Yeni girişimlere, özellikle halkın, küçük tasarruf sahiplerinin yatırım yapmasını kolaylaştıran, sermaye piyasalarını derinleştiren çok yenilikçi bir finans modeli.
Ne demiştiniz ismini?
Kitle fonlaması. Kitle. Bunu evet. Bence daha detaylı, evet. Az önce dediğim gibi MTV bütün bunları var.
Evet, onların örttü. Hepsini örttü gerçekten.
Üretim bölgelerinde mesela taşındığı zaman bir üretim OSB ve KSS ot bedeli, 20 yıllık ot bedeli ödemek zorundalardı. Bunu almayacağız artık. Üretim bölgelerini destekleyen bir düzenleme. Şehir içinde kalmış bu küçük sanayi sitelerinin vesaire taşınmasını kolaylaştırıcı, şehir hayatını daha güzelleştirici düzenlemeler söz konusu. Vergide e-devleti yaygınlaştırma, bütün işlemleri sanal ortamda, elektronik ortamda gerçekleştirmeyi öngören düzenlemeler var. Kayıt dışılıkla mücadele, kamu harcamalarında etkinlik, kaçakçılıkla mücadele gibi çok önemli düzenlemeler olan gerçekten çok geniş kapsamlı bir
torba yasa.
Sadece ekonomi değil, aslında sosyal yaşamı da
doğrudan ilgilendiriyor. Dolayısıyla bunu önümüzdeki süreçte inşallah bu diğer boyutlarıyla da tartışırız. Evet. Motorlu taşıtlarla ilgili de biliyorsunuz.
Evet, oraya bir parantez açalım.
Çünkü tabii çok geniş kitleleri
ilgilendiren
aslında.
Bir evet. Husus. O konuda hükümetimiz gerekli görüşmeleri yaptı biliyorsunuz. Kamuoyundaki tartışmalar da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesine karar verildi. Maliye Bakanlığımız şu anda bir çalışma yürütüyor. Kısa süre içinde herhalde bu çalışmanın sonuçları ortaya konacak. Orada da şu açık bir şekilde ifade edildi. Gelen kaynak önemli oranda savunma sanayine aktarılacak. Türkiye savunma sanayinde geçtiğimiz 15 yılda muazzam bir ilerleme sağladı. Şu anda kritik bir aşamadayız. Yeni bir hamle ile çok önemli projeleri hayata geçirmemiz ve Türkiye'nin bu anlamda bağımsızlığını da perçinleyecek şekilde bu kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Savunma sanayi sadece savunma açısından önemli değil, sivil sanayiyi de çok etkiliyor aslında. Yani burada elde edeceğimiz teknolojik ilerlemeler, burada elde edeceğimiz know-how ileride aslında sivil sanayilerimize de çok önemli güç katacak projeler. Dolayısıyla bu ülkemizin hem savunması, güvenliği açısından hem de ekonomik kalkınması, geleceği açısından çok önemli bir alan. Buradan elde edilecek gelirler de inşallah bu kritik alana aktarılmış olacak.
Yani hani bu alınacak olan, toplanacak olan vergiler acaba Türkiye, hani bazı kesimler öyle yorumladı, savaş haline mi giriyor?
Hayır,
öyle bir şey mi var diye de hani
savunma sanayi.
Savunma sanayi de tabii belki dillendirilince belki de hani o şekilde düşünülmüş oldu. Yok, ama değil, milli değil. Projeler
tabii,
var.
Tabii. Bakın savunma sanayi çok çok önemli. Bakın gelişmiş ülkelerin birçoğu önce savunma sanayinde ilerlediler. Oradan diğer alanlarda gelişme. Mesela internet nereden çıktı? Savunma sanayinden. Hatta bir takım çelik tavalar, tencereler bile işte savunma sanayinde, teflonlar vesaire. Evet. Önce savunma sanayinde ilerlemeler sağlandı. Evet. Oradan sivil alana aktarıldı. Dolayısıyla Türkiye'nin sanayi politikaları açısından da savunma sanayi çok kritik. Burada inşallah elde edeceğimiz başarılarla, işte son yıllarda görüyorsunuz, kendi milli tüfeğimizi yaptık, tankımızı yapıyoruz, deniz
Endonezya'ya giden bir tank
yine
var, değil mi?
İnsansız hani hava araçları yaptık, evet. Silahlı insansız hava araçlarını başardık. Çok az ülke bunu başarabildi. Bunlar Türkiye'ye özgüven kazandıran, savunmasını güçlendiren yatırımlar olduğu gibi kalkınmasına da, teknolojik hamle yapmasına da zemin hazırlayan projeler. Bu açıdan çok çok önemli. Evet.
Tabii ekonomik anlamda düşünüyoruz ama geçmişte Türkiye'nin işte Amerika'dan Predator almak için başvuruda bulunduğu ancak Kongre'nin izin vermediği, Almanya'dan tanklarla ilgili evet. Sorunlar
maalesef,
yaşandığı
maalesef,
yılları hatırlayacak
maalesef.
Olursak hakikaten bu atılımlar Türkiye'nin bağımsızlığı anlamında da özel önem taşıyor.
Çok çok önemli. Şimdi bağımsızlık, iki türlü bağımsızlık var. Bir kağıt üzerinde hani hukuki diyebileceğimiz bağımsızlık, bir de reel anlamda, gerçek anlamda bağımsızlık. Gerçek bağımsızlığı sağlayabilmeniz için güçlü bir ekonomiye ve teknolojiye ihtiyacınız var. Bilgi üretip bunu teknolojiye dönüştüren, teknolojiyi ticarileştiren bir ülke olmadığınız sürece, hep başkalarının bilgisini kullanıcı konumda olduğunuz sürece gerçek anlamda bağımsız bir ülke olmanız mümkün değil. Bu açıdan çok çok önemli. Zaten Türkiye'ye yönelik tavırların bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. Türkiye bir süredir hakikaten bağımsız hareket, daha güçlü bir şekilde bağımsız hareket eden bir ülke haline geldi. Kendi kararlarını kendisi veren, kendi menfaatlerine göre politikasını şekillendiren bir ülke oldu. Birileri bunu çok şey yapmıyorlar, bundan hoşlanmıyorlar ama onlar ister hoşlansın ister hoşlanmasın. Türkiye bu yolda devam edecek inşallah.
Evet, bu yolda önemli araçlardan biri de sanıyorum orta vadeli program olacak. Çünkü doğru. O da açıklandı. 2018-2020 dönemini kapsayan bir plan ve hakikaten çok geniş kapsamlı atılımın hedeflendiği bir program olarak göze çarpıyor. Burada efendim bazı hedefler konuldu. Örneğin enflasyonla ilgili %9.5'e çekilmesi bu yıl sonunda hedefleniyor. Ama son açıklanan rakam Eylül ayı itibariyle 11.20 belirtildi. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün olabilecek mi? Nasıl görüyorsunuz önümüzdeki süreci?
Şimdi şöyle, biz zaten bu aylarda bir miktar enflasyonun artacağını daha önceden ifade etmiştik. Ekonomi yönetiminden arkadaşlarımız da bizler de. Bu geçen yılla bağlantılı baz etkisi dediğimiz bir etki var. Son ayda yani Aralık ayında baz etkisi lehte işlemeye başlayacak. Dolayısıyla %10'un altında bir enflasyonla kapatmamız hala büyük bir ihtimal. Yani bunu mümkün görüyoruz. İnşallah bunu başarırız. Bir miktar hani beklentilerin üstünde enflasyon. İşte bunda farklı etkiler söz konusu. Petrol fiyatları nispi olarak bir miktar, enerji fiyatlarında artış var. Bir miktar kur etkisi var. Ama bir taraftan da hükümetimizin aldığı tedbirler var. Merkez Bankamızın tedbirleri var. Ve baz etkisinin de devreye girmesiyle birlikte yıl sonunu inşallah yine %10'un altında tek haneli bir rakamla kapatmayı bekliyoruz. 2018'in ilk çeyreğinde ise çok daha net bir şekilde aşağıya doğru enflasyonun gerilediğini göreceğiz inşallah. Yani perspektifimize baktığınız zaman hükümetimiz orta vadeli programda gelecek yıl için %7 gibi bir hedef koymuş durumda. Yani artık net bir şekilde yine tek haneli enflasyonlara doğru Türkiye'ye gidecek. Tabii burada ufak tefek altında üstünde kalabilir hedefin. Zaten bir
öngörü sonuçta.
Şeyden bahsediyoruz. Evet, bir öngörü. Yani %100 noktasal şeyden ziyade belli bir bant içinde diyelim bu hedefin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Buna yönelik olarak da gerek Merkez Bankamız gerek maliye politikamız bunu öngörüyor. Orta vadeli programımızın da temel hedefleri arasında yine enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele yer almış durumda.
Evet.
Dolayısıyla enflasyonda şu an için belki geçici bir yükselme söz konusu ama perspektifimiz oldukça olumlu.
Evet, şöyle hani baktığımız zaman büyüme rakamlarının üzerinde de durmak gerekiyor. Şimdi tabii ki geçen yılki darbe girişiminin ardından Türkiye hakkında olumsuz fotoğraf çektiler.
Evet.
Kim bunlar? İşte kredi derecelendirme kuruluşları. Bu yılın üçüncü çeyreğinde %7'nin üzerinde bir büyüme çıkabileceğinden söz etmişlerdi. Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin sizin nasıl bir beklentiniz var?
Şimdi baktığınız zaman Türkiye geçen yıl hain bir darbe girişimi yaşadı. Olumsuz birçok hadise yaşandı. Buna rağmen geçen yılı 3.2 gibi bir büyüme oranıyla kapatmayı başardık. Bu gerçekten çok çok önemli. Sadece darbe girişiminin olduğu çeyrekte küçülme yaşadık. -0.8 gibi bir küçülme yaşadık. Hemen ardından son çeyrekte %4'ün üstünde bir büyüme oldu. 2017'nin ilk yarısında ise %5'in üzerinde. İlk çeyrekte işte %5.2 yanlış hatırlamıyorsam. İkincisinde %5.1. Yani ortalamada %5'in üzerinde bir büyüme performansı sergiledik. Üçüncü çeyrekte %7'nin de üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Bunu öncü göstergelerden tahmin ediyoruz. Öncü göstergeler dediğimiz işte ihracat, sanayideki üretim, istihdam, çeşitli rakamlara evet. Baktığınız zaman bunu görmeniz mümkün. Artı baz etkisi yine. Yani geçen yıl küçüldüğümüz bir çeyrek olduğu için bu yıl oradan baktığınız zaman daha yüksek bir büyümenin çıkmasını bekliyoruz. Dördüncü çeyrekle de birlikte inşallah 5.5 civarında bir büyümeyle bu yılı kapatmış olacağız. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi geçen yıl birçok çevre, uluslararası kuruluş, işte kredi derecelendirme kuruluşları bu bırakın 5.5'ü bunun yarısını bile tahmin etmiyorlardı birçoğu. Yani Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri oldukça kötümserdi. Bazıları kredi notumuzu da biliyorsunuz aşağıya çektiler. Ama onları mahcup eden bir performans sergiledik. İnşallah kredi derecelendirme kuruluşları bu gelişmeleri görüp tavırlarını, değerlendirmelerini revize ederler. Tahminlerini revize ediyorlar. Yani bunu görüyoruz. Ama kredi derecelendirmeyi de revize etmelerini temenni ediyorum ben. Bunu yapmazlarsa kendi kredibiliteleri zayıflamış olur. Biz ona bakmayız. Biz yine yolumuza devam ederiz. Bizim için önemli olan yatırımcının cezbedilmesi Türkiye'ye. Türkiye'nin uygun bir yatırım ortamı sunması. Reel yatırımcılar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Ama temenni ederiz ki tabii kredi derecelendirme kuruluşları da bu olumlu gelişmeyi görüp teyit etsinler verdikleri kredi dereceleriyle. Büyümemiz dediğiniz gibi iyi gidiyor. Orta vadede 2020 perspektifinde de yine %5,5'luk bir büyüme patikası öngördü orta vadeli programımız. 2020 yılında 1 trilyon doları aşan bir milli gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Kişi başına gelirimizi de 13 bin doların üstüne çıkarmayı hedefliyoruz.
Üst gelir grubu.
Bu rakam üst yani. Gelir grubu evet. Rakamı demek zaten. Yani alt sıralardan da olsa üst gelire bir adım atmış olacağız. Ondan sonra 25 bin dolarlara doğru inşallah 2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüze devam edeceğiz. Türkiye'nin büyümesi gerçekten imrendirici bir büyüme. Üçüncü çeyrekte %7'yi aşabilirsek muhtemelen G20'de en yüksek büyüme hızına ulaşmış ülke olacağız. İkinci çeyrekte Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü olmuştuk. Onlar %7'yi aşamamışlardı. %7'yi üçüncü çeyrekte aşabilirsek onları da geçip inşallah G20'de bir numara olacağız. En yüksek büyüme hızına ulaşacağız. Ama önemli olan dediğim gibi bunu kararlı, istikrarlı politikalarla sürdürmek.
Evet.
İstikrar içinde büyümeye devam etmek.
Şimdi şöyle var, hemen süremizi de tabii biraz hani sonlarına geliyoruz, iyi kullanalım istediğimiz için. Şimdi hazine bu haftadan itibaren Ziraat Bankası kanalıyla altın tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracatına, değil mi? İhracına başladı. Burada hedeflenen nedir? Yurt dışındaki vatandaşlarımızı bu konu ne kadar ilgilendiriyor?
Aslında bütün herkesi ilgilendiriyor. Evet. Yani yastık altında altın bulunduran herkesi ilgilendiriyor, öyle diyelim. Biz istiyoruz ki bu altınlar yastık altından çıksın. Hem bu altına sahip olanlar için bir değer üretsin. Onların bu tasarrufları daha iyi değerlensin. Hem de ülkemiz için genel tasarruf oranlarımıza katkıda bulunsun. Yapılan bazı tahminlere göre en az 100 milyar dolarlık bir kaynaktan bahsediyoruz. İşte 200 milyar dolar tahmin edenler de var. Bu önemli bir kaynak. Türkiye gibi dış tasarrufa ihtiyaç duyan bir ülkede hele hele çok çok önemli. Dolayısıyla biz vatandaşlarımıza yeni enstrümanlarla bu altınlarını sisteme dahil etme imkanı sunmuş oluyoruz.
Altın tahvili.
Ben de buradan çağrıda bulunuyorum. Gerçekten bu önemli bir konu. Olabildiğince bu sistemi kullanalım. Sisteme girsin altınlar. Ve dediğim gibi hem bu vatandaşımız için olumlu bir şey, yastık altında tuttukları altın, altın üreten ülkelere kredi açmak gibi bir şey. Yani parayı transfer ediyoruz ama hiçbir şekilde değerlendiremiyoruz. Sıfır faizle dış dünyaya verdiğimiz bir kredi gibi.
Şimdi mesela altın verdiğiniz zaman vatandaş altın tahvili aldı, tabii. Altını da bankaya götürdü.
Evet.
Kasalarda güvenli bir şekilde
ortamda bir defa kalmış olacak. Orada değerlenmiş olacak altın.
Ne getirecek hani vatandaşa işte, kazanç olarak?
Orada değerlenmiş olacak tabii altını. Arada nakit olarak da çekme imkanı olacak. Evet. Kullanma imkanı olacak.
%2,4 gibi bir getiri de hedefleniyor. Tabii işin bir başka boyutu da efendim diyelim ki faiz istemiyor insanlar. Onlara da bir alternatif var.
Tabii elbette. Evet. Yani bunun detaylarını tabii ilgili banka şubelerimizde Ziraat Bankası ile konuşurlarsa her türlü detayı öğrenmiş olurlar. Bizim amacımız burada dediğim gibi atıl olan bir kaynağı ekonomiye kazandırmak, hem ailelere hem ülkeye bu değer üretmek işin özü bu.
Evet. Biraz da Bingöl'den bahsedelim efendim. Sizin olur. Seçim bölgeniz, evet, doğum yeriniz hakikaten son dönemde önemli.
Yurt dışında da yaşayan epey Bingöl'lü hemşerimiz var bu arada.
Onlar da dinliyorlar şu an, sesiniz onlara da ulaşıyor. Tabii Cazibe Merkezi programının uygulandığı illerden biri Bingöl. Neler oldu? Cazibe Merkezi nasıl yansıdı
kendine? Şöyle söyleyeyim. Geldi mi?
Bingöl'de son 15 yılda Türkiye'nin dönüşümüyle birlikte birçok ilimizde de aynı dönüşüm yaşandı. Sadece başlıklar halinde söyleyecek olursam, hiçbir üniversitesi olmayan bir şehirdi Bingöl. Bugün 15 bin öğrencisi olan bir Bingöl Üniversitesi var. Havalimanı yoktu. Şu anda işte İstanbul-Ankara uçuşları olan bir havalimanı var. Hastanelerimiz yenilendi, okullarımız yenilendi, şehrimizin altyapısı yenilendi, kentsel dönüşüm yaşandı, kırsal alana muazzam hizmetler gitti. Bütün bunlarla birlikte aslında artık kamu yatırımlarında belli bir seviyeye geldik. Genelde Doğu Güneydoğu için de bunu söyleyebilirim. Şimdi artık üretken yatırımları arttırma zamanı. Yani özel sektörün bir taraftan bu terörle mücadeleyle huzur güven ortamını da daha pekiştiriyoruz. Huzur güven ortamı da artıyor. Kamu yatırımları da belli bir olgunluğa geldi. Artık özel yatırımların tam zamanı. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz hem 6. bölge teşvikleri hem de yeni cazibe programlarımızda amacımız bu bölgelerimizde sanayileşmeye bir hız vermek. Özellikle genç nüfus çok yoğun bu bölgemizde. Çünkü Türkiye'nin yaş ortalaması 31'i aştı. Bazı illerimizde, batıdaki bazı illerimizde 40'ı buldu. Evet. İşte Balıkesir gibi, Sinop gibi, Çanakkale gibi illerde. Doğuya gittiğiniz zamansa işte 19 yaş ortalaması olan illerimiz var, 20 var, 21 var. Çok genç bir nüfus. Dolayısıyla bu nüfusu biz üretken hale getirmek durumundayız. Okullara iyi yatırım yaptık. Şu anda iyi eğitim alıyorlar. Mesela Bingöl'den bakın, üniversite birincisi bu sene Bingöl'den çıktı. Evet. Ahsen kızımız. 3-4 dalın 3'ünde birinci oldu. Bu tesadüf değil. Yani fırsat eşitliği sağladığınızda, eğitime yatırım yaptığınızda iyi yetişiyor çocuklarımız. Şimdi işte bu gençlere daha fazla istihdam üretme zamanı. Burada da ne yapıyoruz? Bingöl'ü örneğinden anlatayım. Bir tekstil kent yapıyoruz. Binayı biz yaptık. Sembolik bir kirayla yatırımcılara vereceğiz ve orada üretim gerçekleşecek. Bir taraftan termal kaynağımız var. Kent Park diye bir proje geliştirdik. 5 yıldızlı bir otel, alışveriş merkezi, yapay göletler ve yap işlet devret modeliyle özel sektöre yaptırmayı düşünüyoruz. Bu da muazzam bir istihdam demek. Kayak merkezi yaptık bir taraftan. İkisi entegre olacak inşallah. Diğer taraftan Sütaş Bingöl'e yatırım yapma kararı aldı. Bir dünya markası Sütaş. Avrupa'da da bilinen bir marka. İnşallah Bingöl'de entegre bir tesis kuruyor. Altyapısı büyük oranda tamamlandı. İşte cazibeyi bekliyorlar. İnşallah bununla birlikte doğrudan 1000 kişiye, dolaylı olarak da 10.000 aileye bir imkan oluşmuş olacak. Sözleşmeli süt üreticiliğiyle hayvancılığı desteklemiş olacağız. Hayvancılık Bingöl'ün çok önemli bir ürünü. Bal yine çok çok önemli. Bizim dağlık güzel bir coğrafyamız var. Geçen İstanbul'daki bir yarışmada da dünya ikincisi oldu. Bal, Bingöl balı. O üreticimizi de buradan tebrik ediyorum. Yani gerçekten geleceğe çok umutla bakıyoruz. Hem bu kamu yatırımları, eğitime, insana yaptığımız yatırımlar, huzur güven ortamının artması, bir taraftan da bu yeni teşvik politikalarıyla doğuda, güneydoğuda bir sıçrama yapabilecek durumdayız. Bir diğer unsur tabii önemli, bu çevre bölgelerde maalesef bir istikrarsızlık var. Maalesef. Oralarda da bir istikrarın oluşmasıyla ben inanıyorum ki Doğu Güneydoğu bu uzun yıllardır bekleyen potansiyeli Doğu Güneydoğu'nun harekete geçecek ve oralarda da Türkiye ortalamalarının oldukça üzerinde bir büyümeyle, istihdam artışıyla geleceğe 2023'e yürüyeceğiz inşallah. Evet,
tabii insanların doğduğu yerde doyabilmesi çok önemli. Çok önemli. Bunu
çok çok önemli. Yani aslında metropolleri rahatlatacak olan da bu. Yani orada yaptıklarımız Ankara'yla da ilgili, İstanbul'la da, İzmir'le de ilgili. Yerinde çok doğru bir tespit yaptınız. Yerinde bu meseleyi çözemezseniz insanlar göç etmek zorunda kalırlar. İşte büyük şehirlerde çarpık kentleşmeden tutun birçok probleme kadar çok zor meselelerle karşı karşıya kalmış oluruz. Halbuki yerinde istihdam oluşturduğunuz zaman, oralarda yaşanabilir şehirler, güzel ortamlar oluşturduğunuz zaman ülkede de bir denge oluşmuş oluyor.
Yani niçin hani doğduğu yeri bırakıp gitsin başka niye bir yere? Gitsin?
Yani hiç kimse isteyerek gitmez. Yani hiç kimse kendi doğduğu yeri, memleketini terk etmek istemez. İşte terk etmeyeceği koşulları, ortamı oluşturmak önemli. Cazibenin en temel amaçlarından biri de bu zaten.
Evet. Efendim siz mikrofonlar aracılığıyla yurt dışındaki vatandaşlarımıza Bingöl'deki gelişmeleri anlatıyorsunuz ama bir de İstanbul'da bir organizasyon var. Orada da Bingöl günleri yapılacak.
Teşekkür ederim. Orada sanırım değinmemiz gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. 11 Ekim'de açılışını yapacağız. 11 Ekim, 15 Ekim arası İstanbul'da Bingöl tanıtım günlerimiz var. Buradan ben sadece Bingöl'leri değil, tüm Bingöl dostlarını ve Bingöl sevenleri, Bingöl'ü merak edenleri davet ediyorum.
Nerede
Maltepe'de
olacak?
Maltepe. İstanbul'da saat 17'de açılışımız olacak. Ondan sonraki günler devam edecek. Güzel ilk akşam mesela Alişan konseri var. O da bizim bir hemşerimiz. Dolayısıyla onunla başlayacağız. Öyle sonra devam edecek. Kültür sanat programları, ürün tanıtımları, sosyal faaliyetler.
Bingöl'ün herhalde yiyecekleri de olacaktır.
Kesinlikle. Balığı, cevizi, kadayıfı, böreği, her ballı börekli bir tanıtım olacak inşallah.
İnşallah evet. Öyle olsun. Şimdi son 6 dakikamız, belki de 4 dakikamız var. Şimdi biraz önce söylediniz, hani istikrar da çok önemli dediniz. Yani hani bizim orada sınırımız var biliyorsunuz, Suriye'de, Irak'ta tabii ki bir takım sıkıntılar var. Şimdi özellikle Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen gayrimeşru referanduma Türkiye sert tepki gösterdi. Siz bundan sonra nasıl bir süreç görüyorsunuz önümüzdeki dönemde?
Şöyle söyleyebilirim. Yani Orta Doğu'nun geneline baktığınız zaman maalesef çok acı bir tablo görüyoruz. Evet. İşte Yemen'den Irak'a, Suriye'den başka ülkelere kadar bir çatışma var, bir kavga var. Etnik milliyetçilik, mezhepçilik işte üzerinden toplumlar arasında maalesef gerilimler oluşturuluyor, çatışmalar geliştiriliyor. Halbuki buna hiç ihtiyacımız yok. Her etnik gruba bir devlet, her mezhebe bir devlet dediğiniz zaman çatışmaların zeminini de oluşturmuş oluyorsunuz. Bizim ihtiyacımız olan bütün etnik grupların, mezheplerin, farklı dinlerin bir arada huzur içinde yaşadığı, refahı arttırdığımız hukuk devletleri olmak, demokrasileri geliştirmek, ekonomik refahı arttırmak. Bunu yapanlar, yani etnik ve mezhebi çatışmaları körükleyenler, bu bölgede yaşayan insanları birbirine düşürüp aslında bu bölgenin kaynaklarını alıp götürecek olan güçler. Bunun farkında olmamız lazım. Orta Doğu malum enerji zengini, petrol zengini bir bölge. Bir takım güçlerin burada yaşayan insanların kara kaşını, kara gözünü sevmediğini bilmemiz lazım. Bunların derdi kendi menfaatleri. Bu menfaatler çerçevesinde burada her türlü çatışmayı da oluşturabilirler. Ama bize düşen görev bu tuzağa düşmeden...
Evet. Önemli olan
birbirimizle birlikte ortak bir gelecek kurmamız. Burada da ben doğrusu Avrupa'nın güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bakın Avrupa'da yüzyıllarca çatıştılar. Sonra ne oldu? Serbestlik getirdiler. Yani sınırları değiştirmek yerine sınırların anlamını değiştirmemiz lazım. Sınırları toplumları bölen yerler değil, buluşturan noktalar olması lazım.
Evet.
İnsanların rahat, serbest hareket ettiği, sermayenin, malların, hizmetlerin, bilginin, teknolojinin serbest dolaştığı bir Orta Doğu olması lazım. Bizim Türkiye olarak hayalimiz bu. Hiç kimsenin toprak bütünlüğüne dokunmadan, siyasi birliğini bozmadan, kardeşlik hukukumuzu da, tarihi ortak tecrübemizi de kullanarak Türkiye'nin bu vizyonunu aslında herkesin paylaşması lazım.
Evet.
Türkiye çok tecrübeli bir ülke. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan çok tecrübeli bir lider. Ben Kuzey Irak'ta yaşayan yöneticilere de bu sesi dinlemelerini tavsiye ediyorum. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın tavsiyelerini dinlemelerini tavsiye ediyorum. Başka odakların aslında bu bölgenin kaynakları üzerinde menfaatleri için hareket edenlere de kulak açmamalarını, prim vermemelerini tavsiye ediyorum.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Kırmadınız geldiğiniz için. Sağ olunuz. Eski Başbakan Yardımcısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Meclis Gündemi programımızın konuydu. Bir kez daha teşekkür ederiz. Ve gazeteci Hakkı Kurban, size de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü 16.05'te Meclis Gündemi programı yine sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis Gündemi.